Sayın Bekir Ağırdır, Kondo Araştırma Şirketi Genel Müdürü. Teşekkür ederiz öncelikle sorularımızı yanıtlamayı kabul ettiğiniz için. Yerel seçimler artık haftalar kaldı ve kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçiminin provası niteliği olduğunu da söyleyebiliriz.
Kostümlü prova bu. Yani üç seçimlik peş peşe bir seçim rallisine giriyoruz. Bu birinci etabı. Bu doğal olarak Cumhurbaşkanlığı seçmenin kostümlü provasına dönüştü. Yani ben yönetici seçmiyoruz artık, yani anlamı değişti.
Şu ana kadar ulaştığınız veriler nedir? Bir önceki genel seçimlerle kıyasladığınızda iktidar partisi, ana muhalefet ve diğerleri konusunda nedir? Eğilimler değişti mi? Çok çok büyük dramatik
yani
değişiklikler var mı?
Elbette, yani toplumun giderek duyarlılığı yükseliyor her tartışmaya. Yani son 2 yıldan, yani son 2011 seçimlerinden bu tarafa baktığımız zaman Suriye meselesi, Reyhanlı patlaması gibi doğrudan gündelik hayatımızı etkileyen kısımları var. Sadece dış politika gibi hani daha soyut bir yerden yürüyen bir şey değil. Bir vatandaşın gündelik hayatını etkiliyor. İşte Gezi diye bir dönem yaşadık. Şimdi 17 Aralık diye bir başka süreç çalışıyor. Kürt meselesi ve açılım süreci diye bir şey yaşadık vesaire. Dolayısıyla sadece hani minör veya gündelik hayatın meselelerinden daha çok oldukça bütün toplumun hayatını, zihniyetini, davranışlarını da değiştirecek süreçleri iç içe yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla seçmenin ağrı eşiği düştü. Yani her olaya bir tepkisi var elbette. Ama sonuç olarak da henüz iktidar partisinin muhalefetle yer değiştireceği gibi bir sonucu doğuracak kadar da radikal bir değişim görünmüyor toplumsal tercihlerde. Ama elbette yani her parti üzerinden tek tek baktığımız zaman iktidar partisinin bu seçimlere yönelik hedefi bir belli bir oy yüzdesinin üstünde kalmak ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ana belirleyicisi olsun. Ama muhalefet partilerinin sanki ana hedefleri şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olabilecekleri bir oy yüzdesi umutları belki olmadığı için onlar açısından ise hani belli sembolik, yani İstanbul gibi, Ankara gibi, Adana gibi, Antalya gibi yerlerde bir takım kazanımlarla arkadan gelen iki seçimlerde AK Parti'nin geriletebileceğine dair bir moral ümit doğurmak, bir moral kazanım peşindeler gibi görünüyor stratejilerine bakıldığı zaman. Bu mümkün müdür? Yani bugünkü kutuplaşma içinde zor görünüyor. Çünkü Türkiye toplumunun şu andaki ruh haline de baktığımız zaman bir çok ciddi bir siyasi kutuplaşma yaşıyoruz. Yani ülkenin %60'ı bizim hesaplamalarımız, araştırmalarımıza göre 35'i bir taraf, 25'i bir taraf olmak üzere belli bir başma pençesine düşmüş durumda. Yani herhangi bir problem kendi dinamikleri içinde değerlendirilmiyor. O kutbun içinde aldığımız pozisyon üzerinden bakıyoruz. Yani bir kesim insan var ki ne olursa olsun AK Parti diyor. Bir kesim insan da var ki ne söylenirse söylensin AK Parti karşıtıyım diyor. Bir böyle bir ruh hali var. İki, bir yandan da şu 10 yıllık süreç, özellikle son 5 yıllık siyasi sürece baktığımız zaman bir konsolidasyon görüyoruz. Yani artık küçük partiler, farklı fikirler neredeyse çok etkisiz hale geldiler. Bu kutuplaşmanın içinden veya AK Parti veya CHP-MHP'nin içinde eridiler, yok oldular. Dolayısıyla hani bazı olaylar evet seçmeni rahatsız ediyor olabilir ama başka bir olayda seçmeni hala bulunduğu pozisyonu korumaya itiyor. Yani merkez kaç kuvveti çalışıyor. O yüzden de henüz çok öyle radikal bir oy değişimi veya tercih değişimi ufukta görünmüyor. Bugün itibariyle ama yarın başka görüntüler ortaya çıkar, bambaşka şeyler deşifre olur ya da bambaşka bir tartışma başlar. O bilemem.
Peki yolsuzluk operasyonu, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu seçmen tavrına nasıl yansır? Oyları nasıl etkiler? Toplum ne tepki verecek?
Seçmenin buna bir tepki vermemesi mümkün değil. Ya da seçmenin Türkiye insanına haksızlıktır, yolsuzluğa alıştılar, şerbetlendiler de tepki vermiyorlar demek. Ama tepki kelimesinin yalnızca oy tercihini değiştirmek olarak da anlaşılmak da yine bu seçmene haksızlık. Hiçbirimizin, sizin de benim de, benim babamın da, sizin babanızın da oy tercihi bir olaya bakarak değişmiyor. Yani bu oy tercihimizi üreten fikirlerimiz, değerlerimiz, yaşadıklarımız, deneyimlerimiz, kendimize yakıştırdığımız kültürel aidiyetler, kimlikler, bir sürü başka bir karmaşanın sonucu. Yani yolsuzluktan şikayetçi olduğu halde AK Parti'ye oy verecek insanlar olduğu gibi CHP'den şikayetçi olduğu halde de CHP'ye oy vermekle devam eden insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu dalgalanmanın, yani yolsuzluğun duygular veya tercihlerde ürettiği etkinin kaç puan olacağını bilemem. Onu söylemek şu anda mümkün değil. Ama ve lakin bu tepkinin düşük diyelim tepki ortaya çıkarsa da, yani AK Parti oyunda çok radikal bir azalma olmazsa da, dönüp bunu Türkiye toplumu yolsuzluğu hoş görüyor diye yorumlamak çok büyük haksızlıktır. Çünkü Türkiye entelijansiyasının, entelektüellerinin, akademisyenlerinin ve özellikle sol siyasetin, sosyal demokrat siyasetin en büyük hatası bu toplumun bilincini, tercihlerini küçümsemektir sürekli olarak. Dolayısıyla yolsuzluk meselesinin yalnızca bu oy tercih üzerinden konuşuluyor olması bile bu saydığım cenahlarda yine yanlış bir tartışma zeminidir diye düşünüyorum. Elbette yolsuzluk oy tercihlerini etkiler ama yalnızca yolsuzluk olup olmadığı kanaati oy tercihlerini açıklamaya yetmez.
Çok teşekkür ederiz Sayın Bekir Ardır yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar.